Ayrım 3. Gölgede ve Güneşte Futbol. Eduardo Galeano. Sayfa 36. Oyunun kuralları. Yıllar süren yazmalardan sonra Britanya adaları alın yazılarını bir top olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Kraliçe Victoria döneminde futbol yalnızca halk tabakası alışkanlığı olarak değil, aynı zamanda aristokratlara özgü bir erdem olarak genellemişmişti. Geleceğin yöneticileri yenmeyi okulların ve üniversitelerin avlularında top futbol oynayarak öğreniyorlardı. Orada yüksek sınıfın çocukları gençlik ateşlerini hafifletiyor, disiplin ediniyorlar, taşkınlıklarını dizginliyorlar ve zekalarını keskinleştiriyorlardı. Toplumun öbür kesimi olan emekçilerin bedenlerini zayıflatma ihtiyaçları yoktu. Çünkü atölyeler ve fabrikalar bunu fazlasıyla yapıyordu. Öte yandan endüstriyel kapitalizmin ana yurdu, yığınların tutkusu olan futbolun fakirleri oyalayıp yatıştırdığını, zihinlerini grevden ve öbür kötü fikirlerden uzak tuttuğunu keşfetmiştim. Futbol, bugünkü şeklinde 12 İngiliz kulübünün 1863 yılında Londra'da bir tavernada imzaladıkları centilmenlik anlaşmasından sonra kavuştu. Kulüpler, Cambridge Üniversitesi'nin 1846 yılında belirlediği kuralları benimsediler. Cambridge'de futbol, rugby'den tamamıyla ayrılmıştı. Topa, elle dokunabilse de elle taşınması yasaklanmıştı. Ayrıca rakibe tekme atmak da yasaktı. Tekmeler yalnızca topa yönelmeli diye emrediyordu kurallardan biri. Aradan 1,5 yüzyıl geçmesine karşın günümüzde hala şeklinden dolayı topu rakibinin kafasıyla karıştıran oyuncular var. Londra Anlaşması ne oyuncu sayısını, ne sahanın genişliğini, ne kalenin yüksekliğini, ne de maçların süresini sınırlıyordu. Maçlar 2-3 saat sürüyor ve top uzaklara kaçtığında oyuncular aralarında sohbet edip sigara içiyorlardı. Offside kuralı ise o zaman bile uygulanıyordu. Öbür bir deyişle rakibin arkasında gol atmak yoktu. O dönemlerde hiç kimsenin sahada belli bir yeri yoktu. Herkes topun peşinden mutlu bir şekilde koşuyordu. Her oyuncu istediği yöne gidiyor ve canı nasıl isterse o şekilde yer değiştiriyordu. 1870 yılına doğru takımlar savunma, orta saha ve hücum açısından organize olabildiler. O döneme gelindiğinde oyuncu sayısı da 11 kişiyle sınırlandırılmıştı. Hiçbiri topu durdurmak ya da ayaklarına yerleştirmek için bile olsa topa elle dokunamıyordu. 1871'de kaleci ortaya çıktı. Bu topu yıkan tek oyuncu oydu. O, kalesini bütün bedeniyle koruyabiliyordu. Kaleci, kare şeklinde bir kaleyi koruyordu. Günümüzdekinden daha dar ve çok daha yüksek olan kale, 5,5 metre yüksekliğinde bir kemerin birleştirdiği iki tahta direkten oluşuyordu. 1875'te kemerin yerini çapraz bir tahta aldı. Yan direklere küçük çentikler atılarak goller işaretleniyordu. Gol kaydetmek deyimi, günümüzde goller, stadlardaki elektronik ekranlara yazılsa da hala kullanılıyor. Dik açılık köşelere sahip olan kale, kemer şeklinde olmasa da hala bazı ülkelerde yay olarak adlandırılıyor. Bu yüzden kaleyi koruyan oyuncuya da yaycı diyoruz, arquero. Bunun nedeni belki İngiliz öğrencilerin bir zamanlar avullarındaki yay şeklindeki çitleri kale olarak kullanmış olmalarıdır. 1872 yılında ise hakem ortaya çıktı. O zamana kadar oyuncuların kendileri hakemlik yapıyor, yaptıkları hataları kendileri cezalandırıyorlardı. 1880'de hakemler artık ellerinde kronometre ile maçın ne zaman bittiğine karar veriyorlar ve uslu durmayanları sahadan atma yetkileri vardı. Ama maçı sahanın dışından seslenerek yönetiyorlardı. 1891 yılında hakemler ilk kez sahaya girdiler. Bir düdük çalarak ilk penaltı cezasını verdiler ve 12 adım atarak vuruşun kullanılacağı yeri belirlediler. Zaten bir süredir İngiliz basını penaltı cezasının uygulanması için bir kampanya başlatmıştı. Mezbahaya dönen kale önlerinde oyuncuları korumak gerekiyordu. Bu dönemde Westminster gazetesi ölen futbolcuların ve kırılan kemiklerin tüyleri ürpertici bir listesini yayımlamıştı. 1882 yılında İngiliz yöneticiler taç atışının elle yapılmasına izin verdiler. 1890 yılında ise sahanın sınırları kireçle çizildi ve ortasına bir daire yerleştirildi. Aynı yıl kalelere ağ da gerildi. Bu ağlar topu tutuyor ve goller hakkında kuşkuya yer bırakmıyorlardı. Bir süre sonra 100 yıl sona erdi ve İngilizlerin futbolda tekeli de 100 yılla birlikte son buldu. 1904 yılında FIFA, öbür bir deyişle Uluslararası Futbol Federasyonu doğdu. Bu örgüt o zamandan beri tüm dünyada ayak top ilişkilerini yönetiyor. FIFA, gelmiş geçmiş dünya şampiyonaları boyunca vaktiyle İngilizler tarafından oluşturulan kurallarda pek az değişiklik yapmıştır. İngiliz işgalleri. Buenos Aires'te akıl hastanesi yakınlarında boş bir alanda birkaç sarışın çocuk ayaklarıyla topu vuruyorlardı. "Bunlar kim yahu?" diye sordu başka bir çocuk. "Deli bunlar," diye yanıtladı babası. "İngiliz deliler." Gazeteci Juan José de Sozerela bu çocukluk anısını hatırladı. Futbolun ilk zamanlarda Rio de la Plata'da delilerin oyunu gibi görülüyordu. İngiliz İmparatorluğu'nun her yerinde ise futbol, Manchester dokumaları, demir yolları, Barings Bankası'nın açtığı krediler ve serbest ticaret doktrini gibi tipik bir Britanya ihracat ürünüydü. Futbol buraya, kraliyet yelkenleri, asker kaputu, bot ve un boşaltırken yün, deri ve buğday yüklenerek gelmişti. Getirenler de Montevideo ve Buenos Aires surları çevresinde futbol oynayan gemicilerdi. İlk yerel futbol takımlarını oluşturanlar, diplomatlar ve demiryolu ya da gaz işletmecisinde işçi olarak gelmiş İngiliz yurttaşlarıydı. 1889 yılında Uruguay'da oynanan ilk milli maç, Montevideo ve Buenos Aires'teki İngilizleri karşı karşıya getirdi. Karşılaşma, Kraliçe Victoria'nın göz kapakları yarı aralık, küçümseyici çehresinin yer aldığı büyük bir resminin gölgesinde oynandı. Brezilya futbolunun ilk maçı olan The Gas Company ile Santa Paula Railway'de çalışan İngiliz yurttaşları arasında oynanan maç ise yine İngiltere Kraliçesi'nin bir başka resmi tarafından koruma altına alındı. Eski fotoğraflar bu oyuncuları siyah, beyaz ve gri'nin tonlarında gösteriyor. Onlar mücadele etmek için yetiştirilmiş savaşçılardı. İpek şapkalar giyen ve dantel mendiller sallayarak maçları seyreden hanımları rahatsız etmemek için pamuklu ve yünden yapılmış zırhları tüm bedenlerini örtüyordu. Oyuncular yalnızca berelerinin ve şapkalarının altından görünen keskin bakışlı yüzlerini ve ucu yukarı kalkık bıyıklarını açıkta bırakıyorlardı. Ayaklarında ise Manfield marka ağır potinler taşıyorlardı. Bu kötü alışkanlık çevreye bulaşmakta gecikmedi. Hiç vakit kaybetmeden yerli beyefendiler de bu İngiliz çılgınlığıyla uğraşmaya başladılar. Fanilalar, ayakkabılar, kalın dizlikler ve göğüsten dizlere kadar uzanan pantolonlar Londra'dan getirildi. Futbol topları, başlangıçta onları nasıl sınıflandıracaklarını bilmeyen gümrük memurlarının dikkatini çekmiyordu artık. Gemiler de el kitapları getiriyorlardı. Ve onlarla birlikte Güney Amerika'nın bu uzak sahillerine yıllarca burada kalacak olan field, score, goal, goalkeeper, back, half, forward, outball, penalty, offside gibi sözcükler de geldi. Foul, referee tarafından cezalandırılıyordu ama Rio de la Plata'da yayınlanan Futbol Kuralları kitabının ilk kuralına göre faul yapılan oyuncu, işten olması ve düzgün bir İngilizce ile dile getirilmiş olması kaydıyla karşı tarafın özrünü kabul edebilirdi. Bu arada Karayip Denizi'nde kıyısı bulunan Latin Amerika ülkelerinin dillerine de bambaşka İngilizce sözcükler giriyordu. Pitcher, catcher, innings. Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi altında bulunan bu ülkeler topa yuvarlatılmış tahta bir sopayla vurmayı öğreniyorlardı. Deniz piyadeler bu beyzbol sopalarını omuzlarında tüfekleriyle birlikte getiriyorlar, ortalığı kana ve ateşe bularak imparatorluk düzenini bölgeye zorla kabul ettiriyorlardı. O zamandan beri bizler için futbol neyse, Karayipler için de beyzbol aynı şeydir. Latin Amerika Futbolu. Arjantin Futbol Federasyonu toplantılarda yöneticilerin İspanyolca konuşmasına izin vermiyordu. Uruguay Futbol Association ise İngiltere'de maçların cumartesi günleri oynanması öngörüldüğünden pazar günleri maç yapılmasına izin vermiyordu. Yine de yüzyılın ilk yıllarında futbol Rio de la Plata kıyılarında popüler ve ulusal olmaya başlıyordu. İyi aile çocuklarını boş vakitlerinde oyalayan bu ithal eğlence yüksek saskısından çıkmış, toprağa inmiş ve kök salmaya başlamıştı. Durdurulması imkansız bir ilerlemeydi bu. Tango gibi futbolda varoşlarda gelişmiştir. Para gerektirmeyen bir spordu. Oynanabilmesinin tek koşulu istekti. Kapı önlerinde, çıkmaz sokaklarda, Avrupa göçmenleri ve burada doğmuş çocuklar, işleri kağıtla ya da bezle doldurulmuş eski çoraplardan yapılan toplarla kale niyetine bir çift taş koyarak maçlar düzenliyorlardı. Dünya çapında kabul edilmeye başlanan futbol dili sayesinde tarlalardan kovulmuş işçilerle Avrupa'dan kovulmuş işçiler birbirlerini gayet iyi anlıyorlardı. Futbolun ortak dili yoksul yerli halkla deniz aşarak gelmiş, Vigolu, Lizbonlu, Napolili, Beyrutlu ya da Besarabiyalı, Amerika heveslisi duvar işçisi, hamal, fırıncı ve çöpçü emekçileri bir araya getiriyordu. Hoş bir yolculuk yapmıştı futbol. İngiltere'de üniversitelerde ve kolejlerde doğmuştu, Latin Amerika'da ise hayatında okula hiç adım atmamış insanların hayatını renklendiriyordu. Buenos Aires ve Montevideo sahalarında yeni bir tarz doğuyordu. Milango ezgilerin çalındığı avlularda özel bir dans şekli ortaya çıkarken özel bir futbol tarzı kendine yol açıyor, süratle yayılıyordu. Karoların üzerinde dans edenler yaptıkları figürlerle çiçekler çiziyorlardı. Futbolcular ise dar alanda kendi dillerini yaratıyorlar, topa hemen vurmuyorlar, topu tutuyor ve ona sahip oluyorlardı. Bu oyuncuların ayakları deri parçalarını ören eller gibi topun çevresinde dans ediyordu. Böylelikle Latin Amerikalı ilk virtüözlerin ayakları sayesinde El Tocue denilen tarz doğdu. Artık topa bir müzik aletiymişçesine, bir gitarmışçasına hafif hafif dokunuluyordu. Aynı dönemlerde Rio de Janeiro ve São Paulo'da futbol tropikal bir hal alıyordu. Yoksullar futbolu hem zenginleştiriyorlar hem de topluma mal ediyorlardı. Bu yabancı spor, oyunu kopya ederek oynamaya çalışan birkaç varlıklı gencin ayrılıcılığı olmaktan çıkıp Brezilya'ya mal olmaya başlamıştı. Böylelikle onu keşfeden topluluğun enerjisi ve yaratıcılığıyla gittikçe daha verimli bir hal alıyordu. Büyük kentlerin varoşlarındaki dans meraklılarının ve zenci kölelerin savaş danslarının hareketleri kullanılarak yaratılan, bacakların havada uçuştuğu, bedenin dalgalandığı, güzel bel hareketlerinin sıkça kullanıldığı dünyanın en güzel futbolu da böylece doğmuş oldu. Futbol gitgide halkın tutkusu haline geliyordu ve gizli güzelliğini gözler önüne seriyordu. Aynı zamanda elit kesime özgü bir vakit geçirme aracı olmaktan da çıkıyordu. 1915 yılında futboldaki demokratikleşme Rio de Janeiro'da yayımlanan Sports dergisinin eleştirilere yol açıyordu. Toplumda belli bir yeri olan bizler, bir işçiyle, bir şoförle birlikte futbol oynamak zorunda kalacağız. Böylelikle bu sporla uğraşmak bir zevkten bir fedakarlığa dönüşüyor, eğlenceli olmaktan çıkıyor. Fla ile Flu'nun tarihçesi. 1912 yılında Brezilya futbol tarihinin ilk klasiği olan Fla Flu oynandı. Fluminense takımı Flamengo'yu 3-2 yendi. Seyirciler arasında birkaç kişinin bayıldığı, hareketli ve zorlu bir maçtı. Tribünler çiçeklerle, meyvelerle, tüylerle, bay ve bayanlarla doluydu. Erkekler atılan golleri kutlamak için hasır şapkalarını futbol sahasına fırlatırken, bayanlar gollerin heyecanı, sıcağın ve korselerin verdikleri rahatsızlıkla fenalaşıyor ve yelpazelerini düşürüyorlardı. Flamengo, futbol hayatına başlayalı az bir süre olmuştu. Fluminense takımında meydana gelen bir kopmadan filizlenmişti. Fluminense takımı birçok sorun, savaş ve doğum çığlıkları içinde ikiye ayrılmıştı. Bir zaman sonra ana kulüp bu terbiyesiz ve alaycı çocuğunu beşinde boğmadığını pişman olacaktı ama artık çok geçti. Fluminense'nin laneti ve uğursuzluğu ortaya çıkmıştı bir kere ve böylesi talihsizliklere çare bulunamazdı. O günden beri baba ve oğul, daha doğrusu terk edilmiş baba ile asi oğlu birbirlerine nefret ediyorlar. Her Fla-Flo klasiği de bu asla son bulmayacak savaşın yeni bir çarpışmasıdır. Her ikisi de aynı kente aşıktırlar, Rio de Janeiro'ya. Bu tembel ve günahkar kent kendisini isteksizce sevindirir ve hiçbirinin olmadan her ikisine de teslim eder kendini. Baba ile oğul, onlarla oynayan aşıklar için oynarlar aralarındaki oyunu. Uğruna çarpıştıkları aşıklar ise bayram kıyafetlerine bürünür düello günleri. Toplumların afyonu mu? Futbol tarihe ne yönüyle benzer? Hemen söyleyeyim. Birçok insanın ona inanmasıyla ve entelektüellerin ona kuşkuyla yaklaşmasıyla. 1880 yılında Londra'da Rudyard Kipling futbolla alay ederek şöyle dedi. Ancak küçük ruhlar bu oyunu oynayan, çamura bulaşmış aptallar sayesinde tatmin olabilirler. Bir yüzyıl sonra Jorge Luis Borges, Buenos Aires'te duyguların daha zarif bir şekilde tarif ediyordu. O, 1978 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takıma final maçını oynadığı gün ve saatte ölümsüzlükle ilgili bir konferans vermeyi yeğlemişti. Birçok muhafazakar aydının bu konudaki aşağılamaları, topa tapınmanın halkın hak ettiği bir batıl inanç olduğu savına dayanır. Her şeyiyle futbola inanmış olan halk kitleleri, kendilerine yakışan bir şekilde ayaklarıyla düşünmeye başlarlar ve bilinçaltlarında tatmin olurlar. Bu aşamada hayvansı içgüdüler insan mantığına hakim olur, cehalet kültürü ezer ve böylelikle ayak takımın istediği gerçekleşmiş olur. Buna karşın birçok solcu aydın futbolu yığınların gücünü azalttığı ve devrimci güçlerin başka yönleri kanalize ettiği için aşağılarlar. Ekmek ve sirk, sirk var, ekmek yok. İşçiler onların ahlaklarını bozan top tarafından hipnotize edilerek bilinçlerini yitiriyorlar ve sınıfların düşmanları tarafından sürü gibi güdülüyorlar. Futbol İngilizlere ve zenginlere ait olmaktan çıktığında Rio de la Plata'da demiryolu atölyelerinde ve limanlardaki tersanelerde organize edilmiş ilk halk kulüpleri de ortaya çıktı. Bu durum karşısında bazı anarşist ve sosyalist yöneticiler toplumdaki çelişkileri gizleyen ve grevleri engelleyen bu burjuva entrikasına karşı çıktılar. Futbolun dünyada yayılması, ezilmiş toplulukları daha çocuk yaşta baskı altına almak için yapılmış bir emperyalist manevrasıydı. Buna rağmen Argentinos Juniors Kulübü bir başka 1 Mayıs günü asılan anarşist liderlerin anısına Chicago Şehitler adıyla kuruldu. Chacarita Kulübü'nün kuruluşu için seçilen gün de yine 1 Mayıs günüydü ve kuruluş işlemleri Buenos Aires'te anarşist bir kütüphanede gerçekleştirilmişti. Yüzyılın bu ilk yıllarında futbolu vicdanı uyuşturan bir öğe olarak görmeyip onu hoş karşılayan solcu aydınlar da vardı. İşte bunlardan biri İtalyan Marksist Antonio Gramsci diyor, şöyle diyordu. Açık havada ortaya konan insan sadakatinin krallığıdır futbol. Bayrak yerine top. 1916 yazında Dünya Savaşı'nın ortasında bir İngiliz yüzbaşısı top sürerek kalkışmıştır hücuma. Yüzbaşı Neville, onu koruyan siperden çıkarak ve topunun peşinde olduğu halde Alman siperlerine karşı yapılan bir hücuma önderlik etmiştir. O anda duraksamış olan alayı da onu bu hareketinde izlemiştir. Yüzbaşı bu hücum sırasında bir top mermisi marifetiyle ölmüştür. Ama İngiltere ortada bulunan bu toprak parçasını alarak savaş meydanlarında ilk futbol zaferini kazanmıştır. Uzun yıllar sonra yüzyılın sonlarında Milan kulübünün sahibi İtalya'daki seçimleri büyük bir farkla kazandı. Forza Italia. Bu söz stadyumların tribünlerinden geliyordu. Silvio Berlusconi, şampiyon süper ekip Milan'ı kurtardığı gibi İtalya'yı da kurtaracağına söz verdi ve seçmenler bazı şirketlerin iflasın eşiğinde olduğunu unuttular. Futbol ve vatan ayrılmaz bir bütündür ve politikacılar ile diktatörler bu bütünlük özdeşlik üzerine spekülasyon yapıyorlar. İtalyan takımı 1934 ve 1938 Dünya Kupalarını vatanları ve liderleri Mussolini adına kazandılar. Oyuncular maçlara "Yaşasın İtalya" nidalarıyla halkı ileriye uzattıkları ellerin ayaklarıyla selamlayarak başlıyor ve bitiriyorlardı. Naziler için futbol bir memleket sorunuydu. Ukrayna'daki bir anıt Dinamo Kiev'in 1942'deki oyuncular arasına dikilmiştir. Alman işgali altında onlar yerel stadyumda Hitler'in takımını bozguna uğratma delilini göstermişlerdi. Kazanırlarsa ölürler. Oraya kaybetmeye razı olarak ve korkudan ve açlıktan titreyerek girdiler. Ama saygın olma içgüdülerine daha fazla karşı koyamadılar. 11'i de üzerlerindeki formalarla maçın bitiminde derin bir çukurun dibinde kurşuna dizildiler. Futbol ve vatan, futbol ve halk 1934'te Bolivya ve Paraguay Chaco Savaşı'nda haritadaki bir çöl parçası için birbirlerini yok etmeye çalışırken Paraguay Kızılhaççı bir futbol takımı kurdu. Takım Arjantin'in ve Uruguay'ın değişik kentlerinde oynadı. Ve toplanan büyük miktardaki para iki tarafın yaralıların tedavisinde kullanıldı. 3 yıl sonra İspanya İç Savaşı boyunca iki gezgin takım demokratik direnişin sembolü oldu. General Franco, Hitler ve Mussolini ile kol kola İspanya Cumhuriyeti'ni bombardıman ederken bir baskılı ekip Avrupa'yı dolaşıyordu. Barcelona kulübü ise Birleşik Devletler'de ve Meksika'da top oynuyordu. Bask hükümeti Euskadi takımını propaganda yapma ve savunma için kaynak yaratma amacıyla Fransa'ya ve öbür ülkelere gönderdi. Barcelona takımı ise aynı anda Amerika'ya doğru yola çıktı. 1937 yılında Barcelona kulübü başkanı Franco, yandaşlarının kurşunlarıyla can verdi. İki takım da futbol sahasında ve saha dışında tehlikedeki demokrasi için birleşti. Savaş boyunca İspanya'ya yalnızca 4 Katalan futbolcu döndü. Basklardan ise yalnızca biri. Cumhuriyetçiler yenildiğinde FIFA, ülke dışındaki futbolcuları asi ilan etti ve lisanslarını daim olarak iptal etmekle tehdit etti. Buna karşın bazıları Latin Amerika'da futbol yaşamlarını devam etmeye başardılar. Birkaç Basklı tarafından Meksika'da İspanya kulübü kuruldu ve bu takım ilk zamanlar yenilmez bir takım haline geldi. Euskadi'nin santraforu Isidro Langara Arjantin'deki futbol hayatına 1939'da başladı. İlk karşılaşmasında 4 gol attı. Euskadi'nin orta sahasında oynamış olan Angel Zubieta'nın yıldızını parladığı takım ise San Lorenzo idi. Sonra Meksika'da Langara 1945'te yerel şampiyonada gol kralı oldu. Franco İspanya'sının örnek kulübü Real Madrid 1956 ve 1960 yılları arasında bütün dünyaya hükmetti. Bu göz kamaştırıcı takım aralıksız olarak İspanya Ligi'nde 4, Avrupa'da ve kıtalar arası şampiyonalarda ise 5 kupa kazandı. Real Madrid birçok yeri dolaşıyor ve insanları hayretler içinde bırakıyordu. Franco diktatörlüğü kendisine benzersiz bir gezgin elçilik bulmuştu. Radyonun naklettiği goller ise ulusal marş olan Coro al Sol'den daha etkili zafer çanlarıydı. 1959'da rejimin yöneticilerinden José Salis, oyunculara minnettarlığını belirtmek için bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: "Daha önce bizden nefret edenler sizin sayenizde şimdi bizi anlıyorlar." Her ne kadar ünlü hücum hatları yabancı lejyona benzese de Real Madrid de Cid Campreador gibi ırkının gücünü temsil ediyordu. Bu hücum hattında Fransız Copa ve iki Arjantinli Di Stefano ve Real, Uruguaylı Santa Maria ve Macar Puşkaş gibi yıldız gibi parlıyorlardı. Aynı zamanda bir eldiven görevi de görebilen sol ayağının müthiş gücü nedeniyle Ferenc Puşkaş'a seyyar top adını veriyorlardı. O yıllarda Barcelona kulübünde öbür Macar futbolcular Ladislao, Kubalo, Zaltan Sizbor ve Sandor Kosis kendilerini gösteriyorlardı. 1954'te Kubala'da inşa edilen büyük stat Camp Nou'nun ilk taşı yerleştirilmişti. Kalabalık bir halk kitlesi onların oyununu, milimetrik paslarını, şiddetli şutlarını seyretmeye gidiyordu. Bütün bunlar eski stadyuma sığmamıştı. Bu arada Sizbor ayağından kıvılcımlar çıkarıyordu. Barcelona'nın öbür Macar futbolcusu Kosis ise çok iyi kafa vuruşları yapıyordu. Ona altın kafa adını vermişlerdi ve gollerin binlerce mendil sallayarak kutluyorlardı. Kosis'in Churchill'den sonra Avrupa'nın en iyi kafasına sahip olduğu söyleniyordu. 1950 yılında Kubala, daha sonra FIFA tarafından 2 yıllığına sahalardan uzaklaştırmasına mal olacak sürgünde bir Macar takımı kurdu. Daha sonra 1956 yılında Rus işgali çıkan halk isyanını bastırdığında yine bir sürgün takımda oynamış olan Puşkaş, Sizibor, Kosis ve öbür Macar oyuncular FIFA tarafından 1 yıldan fazla cezaya çarptırıldılar. 1958'de Bağımsızlık Savaşı sırasında Cezayir, ulusal renklerle forma giyen ilk futbol takımını kurdu. Bu takımı Makalufi, Bentifor ve aynı onlar gibi Fransız liginde profesyonelce top koşturan başka Cezayirliler oluşturdu. Sömürgecilerin baskısıyla kuşatılan Cezayir, ancak benzer nedenlerden dolayı FIFA tarafından birkaç yıl dışlanmış olan FAS ile maç yapabildi. Bunun dışında birkaç maç da bazı Doğu Avrupa ülkeleri ve bazı Arap ülkelerinin spor sendikaları tarafından organize edilen takımlarla yapıldı. FIFA, Cezayir takımına tüm kapılarını kapattı. Fransız futbolu da bu oyuncularla tüm bağlarını keserek onları ölüme mahkum etti. Sözleşmeleriyle bağlı bu oyuncular bir daha asla profesyonel futbola dönemeyeceklerdi. Cezayir bağımsızlığını elde ettikten sonra Fransız futbolu tribünlerin çok özlediği bu oyuncuları tekrar çağırmaktan başka çıkar yol bulamadı. Zenci futbolcular. 1916 yılında düzenlenen ilk Güney Amerika Şampiyonası'nda Uruguay, Şili'yi 4-0 hezimete uğrattı. Ertesi gün Şili heyeti Uruguay takımında iki Afrikalı'nın oynadığı gerekçesiyle maçın iptalini istedi. Bu oyuncular Isabelino Grandin ve Juan Delgado'ydu. 4 golden ikisini Grandin atmıştı. Grandin köle soyundan geliyordu ve Montevideo'da doğmuştu. O inanılmaz bir hızla fırlayıp sürüyormuşçasına topa hakim olarak ve hiç durmadan rakiplerini savuşturarak hedefe son darbeyi vurduğunda insanlar yerlerinden fırlıyordu. Tertemiz bir yüzü vardı. Öylesine temiz yüzlüydü ki kötü görünmeye çalıştığında hiç inandırıcı olamazdı. Juan Delgado'nun da ataları köleydi ve Uruguay'ın iç kesimlerinde Florida'da doğmuştu. Delgado, karnavallarda süpürge dansı yapar, sahalarda ise topu dans ettirirdi. Oyun sırasında konuşur ve rakipleriyle dalga geçerdi. Lamba gibi astım derdi topu kaldırırken ve at kendini yere top değmesin derdi şut çekeceği zaman. Uruguay o zamanlar milli takımda zenci futbolcu yöneten tek ülkeydi. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 50.